Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke ve bugünkü podcast'te Loki'nin ikinci sezonunu konuşacağız. Marvel dünyası bu sıralar hareketli diyebiliriz. The Marvels'ın vizyona girdiği gün, yani perşembe günkü o nadir ön gösterimlerini saymazsak 10 Kasım Cuma günü The Marvels filmi vizyona girdi. Aynı günde Loki'nin sezon finali, daha doğrusu dizinin final bölümü yayınlandı. Şu an için bir 3. sezon planlanmıyor. Zaten bunu da diziyi izleyenler anlayacaklardır. Neyse, demek istediğim şu ki Marvel sanıyorum ki kötü gidişatını bu iki yayını bir araya getirerek, dizi finaliyle filmin yayınlanmasını bir araya getirerek bir hype yaratmaya çalıştı sanıyorum. Ve şu ana kadar Loki yorumlarından gördüğüm üzere de bu hype birazcık çalışmış gibi duruyor. İlk olarak spoilersız konuşacağım bu arada, şu anda güvenli bölgedeyiz. Spoiler kısmına girince haber vereceğim ama şunu da söyleyeyim öncesinde. Bu diziyle filmin aynı gün vizyona girmesi olayı bana eski Marvel takipçileri bilir. Avengers Age of Ultron'u hatırlattı. O zaman filmlerle eş zamanlı olarak Agents of S.H.I.E.L.D. ilerliyordu. Ve Agents of S.H.I.E.L.D.'ın son bölümünde gördüğümüz Avenger'lara haber verelim sahnesi yayınlandı ve biz Age of Ultron'a gittik. Kusursuz bir geçiş yaşanmıştı. Artık Disney Plus dizileriyle birlikte ileride de Marvel sinematik evreninde böyle şeyler görürsek muhteşem olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve Loki sezon 2 spoilersız olarak incelemesine başlıyorum. Daha ben sezon 1'i de yeni izlemiştim. Onun hakkında da bir podcast çektim ve çok aslında olumlu şeyler söylemedim. Yani genel olarak internette insanların ve işte basının söylediklerine göre daha az beğenmiştim sezon 1'i. Yani Marvel dizileri arasında tabii ki en iyi işlerden biri. Fakat önceki podcastlerimi dinleyenler de bilirler ki ben birazcık daha böyle sokak kahramanları ya da daha süper güçsüz kahramanlar mı diyeyim? Hani favori Marvel dizilerim şu ana kadar Falcon and the Winter Soldier ve Hawkeye olmuş durumda. Moon Knight'ı da izlemedim ama onun da dipnotunu düşmek isterim. Loki de tabii ki bu top 3 listesine iyi bir giriş yapıyor. Özellikle sezon 2'nin finali, şu anda spoiler vermeyeceğim söyleyemeyeceğim ama finalinde MCU'nun geleceği adına çok önemli şeyler görüyoruz. Eğer ki hani MCU'yu yakalamak istiyorsanız buna bir bakın derim. Bu da zaten Loki'yi çok önemli bir dizi haline getiriyor. Hani WandaVision için böyle inanılmaz teoriler yapıldı. Şunu göreceğiz, bunu göreceğiz, mutantlar olacak falan dendi. Ama asıl böyle televizyondan sinemaya etki olayını Loki'de görüyoruz arkadaşlar. Loki sezon 2 kalitesinden bağımsız olarak gerçekten önemli bir iş. Ve bence düşündüğümde sezon 1 daha iyi olabilir gibi bir hissiyatım var. Çünkü sezon 2'de çok fazla TVA'ye sıkışıyoruz. Sezon 1 böyle bize daha büyük bir dünyanın varlığını daha güzel açıklıyor gibi gelmişti bana. Mesela ilk sezon incelemesinde birazcık filler bölüm gibi hissettirdiğini söylediğim Lamentis bölümünün değeri sezon 2 izledikten sonra arttı benim gözümde. Çünkü sezon 2 gerçekten TVA'de çok fazla zaman geçiriyor. Böyle geçmişe ve farklı bir zaman dilimine gittikleri 1893 isimli bölüm var. Mesela benim sezon 2'den favori bölümüm o oldu. Hani gidip orayı keşfetmeleri, bütün dekorun, atmosferin değişmesi falan, onlar çok hoşuma gitti açıkçası. Onun dışında yine TVA'de bir çıt vakit öldürdüklerini düşünmüyor değilim. Bazı şeylerin daha iyi işlenebileceğini düşünüyorum. Onlara da spoilerlı kısımda geliriz. Dizinin müzikleri çok iyi bu arada. Yani uzun zamandır böyle bir Marvel işinde normal soundtrack'ten etkilendiğimi hatırlamıyorum. Natalie Holt'un bestelediği müzikler gerçekten diziye ayrı bir etki sağlıyor. Yani müzikler fazlasıyla ön planda ve atmosfere çok uygun yapılmış. İşte introdaki, outro'daki müzikler de gayet güzel. Gerçekten hani Marvel'ın zorlandığı şeylerden biriydi. Biraz daha böyle default, çok akılda kalmayacak aksiyon filmi müzikleri gibi müzik yapıyorlardı. Burada öyle olmamış. Gerçekten müzikler akılda kalıcı oluyor. Oyunculuklar da keza çok iyi. Zaten başrolde Tom Hiddleston kendisini inanılmaz izletiyor. Ben insanların da Tom Hiddleston etkisinden dolayı diziyi çok beğendiklerini düşünüyorum. Yani böyle arada pilot holler ya da işte ya burayı böyle yapmasalar mıydı acaba diyebileceğimiz yerler var. Loki'nin inanılmaz karakter gelişimini arada böyle zıplamalarla izliyoruz bence. Yani karakter bir yerden bir yere geldi ama acaba bunu çok mu hızlı yaşadı, bazı şeyleri geçiştirerek mi yaşadı diye düşünüyorum ben mesela. Ama Tom Hiddleston size onu yaşattırmıyor. Gerçekten başrolün burada değerini anlıyoruz. Onun dışında Mobius rolündeki Owen Wilson müthiş. MCU'da onu daha fazla görmeyi çok isterim. Miss Minutes'ı seslendiren Tara Strong çok iyi seçim olmuş. Gerçekten Miss Minutes'ın sahneleri izlenebilirliği çok yüksek. Onun dışında diğer karakterler de kesinlikle kötü değil. Yani zaten onları da MCU'nun ilerleyen dönemlerinde göreceğimiz kesin gibi şu anda. Loki bu açıdan da iyi bir dizi oldu. Yani Marvel sinematik evreninin hani zaman çizgisiyle falan oynuyor. Evet de onun dışında ileride göreceğimiz karakterleri de burada yaratmış oldu Marvel. Bir de şu dipnotu da verelim. İlk sezonun ana yazarı ve direkt olarak aslında serinin de yaratıcısı Michael Waldron, Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ı da yazmıştı bu arada ama o konuda çoğu kişinin memnun olmadığı malum. Fakat Loki ile kendisi bence kendini affettirdi ve ileriye dair de umut verdi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Avengers Secret Wars'u yazıyor kendisi. Şu anda çıkış tarihi 2027 görülen ve büyük ihtimalle daha da ertelenebilecek olan bu film. Malumunuz hani multiverse ve zaman çizgisi muhabbetlerini içerdiği için onu Loki'yi yazan kişinin yazması da bence önemli bir detay olmuş. Bakalım nasıl bir iş çıkaracak. Avengers filmi yazmak her yiğidin harcı değil malumunuz. Diyor ve spoilerlı olarak sohbete geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir yandan aslında çok finalden bahsetmek istiyorum ama oraya gelmeden önce bölümler bazında aldığım bazı notlar var. O bölümleri direkt olarak anlatmak istiyorum. Oyuncular konusunda bir yere atladım bu arada. Şimdi ilk bölümün adına Ouroboros'u görünce Ouroboros'u müthiş biri oynuyor. Bu sene Everything Everywhere All At Once'la Oscar ödülü kazanan ve işte bu Indiana Jones'taki çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan müthiş sempatik Ki-Hui Kwan oynuyor Ouroboros'u ve o da çok iyi bir performans sergilemiş. Gerçekten o filmle birlikte bir çıkış yakaladı ve ilerleyen dönemde onu da Marvel dışında da çok fazla işte göreceğimize emin gibiyim. Diyerek ikinci bölüme atlıyorum arkadaşlar. İkinci bölüm Breaking Bread. Yani bu Brad karakterinin adını sırf bu bölümün adındaki şakayı yapmak için koyduklarını düşünüyorum. Ve böyle öyle bir hissiyat veriyorlar ki Brad hakkında bize. İşte o çok iyi bir avcı bilmem ne. Sanki biz Brad'i tanıyormuşuz ilk sezonda gibi bir his aldım. Ben gidip baktım yok ilk sezonda böyle biri. İlk sezonda görmüşüz de sevmemiz ya da bilmemiz gerekiyormuş gibi lanse ediliyor. Bunu çok sevemedim. Adını da bölümün adı için koymuşlar. O da çok ucuz kalıyor. O yüzden işte spoilersız kısımda dediğim filler bölüm yapıyorlar hissiyatını burası veriyor. Mesela Brad Sylvia'yı bulmuş ve biz gidip Brad'e işkence ettiriyoruz. Tamam o işkencedeki Loki'nin fesatlık tanrısı olmasından mütevellit yaptığı hareket güzel ama mesela neden Brad'e işkence ediyorlar da gidip Sylvia'yı aramıyorlar? O bence daha iyi bir macera olurdu. Zaten gidip 3. bölümde kendileri bir arayışa giriyorlar. Ve 1893 bölümü oluyor. Atmosfer değişiyor. Kang varyantını görüyoruz. Victor Timely'ye. Victor Timely'yi de Ant-Man and the Wasp Quantumania'nın after creditsinde görmüştük. O hikaye buraya bağlanıyor. Orada işte çeşitli koşuşturmalar. Bir yandan bu arada Jonathan Majors'ın farklı bir karakteri oynadığını görüyoruz. Bu dipnotu da burada düşelim. Ya maalesef Jonathan Majors'ın oyunculuğunu ben çok beğeniyorum ya. Yani Ant-Man Quantumania'nın bence en iyi yanı Kang the Conqueror'ı tanıtmasıydı. Orada müthiş bir karakter vardı. Sonra Loki de daha da havalı çıktı. Yani böyle Thanos gibi korkunç görünmüyor. Geyik yapıyor, şaka yapıyor ama çünkü bunu yapabilecek kozu var elinde. Adam zamanın sonunda duruyor yani. Sylvia da onu o yüzden çok öldürmek istemişti ya, korkusuzdu çünkü diye. Maalesef dememin sebebi de bu arada Jonathan Majors taciz ve şiddet suçlamalarından şu anda yargılanıyor. Marvel bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Çünkü bu suçlamalardan, bu dava sürecinden önce Loki'nin ikinci sezonu çekmişlerdi. Ve Loki'nin ikinci sezonunu geçiyorum, o malum Multiverse Saga'nın büyük kötüsü olacaktı. Fakat bu durum şu anda değişmiş olabilir. Sezon finalini izleyenler anladı, oraya geleceğiz. Diyerek tekrardan bu yeni Kang varyantını da güzel bir şekilde oynamasına geliyorum Jonathan Majors'ın. Sonuçta o korktuğumuz He Who Remains değil, Victor Timely var burada ve tamamen farklı bir karakter. Büyük ihtimalle kendisinde zaten bu kadar fazla varyantı ve aynı zamanda da esas büyük kötüyü birlikte oynayabileceği için seçmişler hissiyatını verdi bana. Victor Timely öyle biri değil. Öyle biri olmadığı için de Silvio onu öldürmüyor. Yani Victor Timely karakteri yüzünden bunu mantıklı bulabilsek de birini konuşarak ikna etme olayı artık çok lazy writing gibi geliyor bana. Ki bu bölümde işin içine aşk da girdi. Miss Minutes Victor Timely'ye aşkını ilan etti. Yani Miss Minutes'cim sen zamanın sonuna gitmişsin. Kang'le birlikte, He Who Remains'le birlikte zamanın sonuna kadar senin sesin çıkmamış. O varyantla 2 dakika geçirdin, hemen onu yatağa atmak istedin. Saf buldun da mı adamı yaptın bilmiyorum ama bu tarz böyle bir yandan uzay zaman karmaşasıyla uğraşıyoruz ve orada yine bir aşk var işin içinde veya gidip biri konuşarak ikna ediliyor falan. Bunlar işte çok tatsız geliyor bana. Benim Loki'yi genel olarak beğenmeme sebebim bu ama tabii bunlar Marvel'da çok gördüğümüz ucuzlukları olduğu için bunları kabul ederek izlediğinizde müthiş bir dizi haline geliyor zaten. Yani atıyorum benim puanım 8 ise bunları yediğimiz zaman 9'a çıkabiliyor diye düşünüyorum. Oradan sonra 4. bölüm Heart of the TVA. Burada güzel noktalar vardı mesela. Ouroboros ve Timely sonuçta o TVA handbook'unu birlikte yazmışlar ve aslında burada bir zaman paradoksu var. Hani onların bilgileri birbirlerinden geliyor falan gibi. O hoş bir detaydı. Bu diziye yakışır bir detaydı. Yani gerçekten paradokslar dolu bir işleyiş var. Günün sonunda mesela ilk sezonun finalinde de bu arkadaşlar He Who Remains'e ulaşıyor ama aslında He Who Remains mi onların kendilerine ulaşmasını sağladı gibi hoş bir nokta var. 5. bölümden adı Science Fiction, Science / Fiction bu arada. Birazcık işte bu Ouroboros'un farklı bir zaman diliminde bilim kurgu yazarı olmasına dayanan ve genel olarak bilim kurgu hakkında da bir şeyler söylemeye çalışan bir bölümdü. Bunu bazı incelemelerde en iyi bölüm olduğunu falan gördüm. Benim adıma da tam tersi tabii ki. Onlara katılmamaya devam edeceğim. Şu sebepten Ouroboros'un bilim kurgu yazarı olan Yedi Dog isimli Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin yazarına atıfta bulunan isme sahip bir yazar olması güzel ve dolayısıyla bilim kurgu hakkında da bir şeyler söylemeye çalışıyor. İşte kurgu neden ile ilgilenir falan deyip Loki'ye zaman kaymanı inanırsan kontrol edebilirsin gibi bir yere getiriyor. Onu görünce hayır bak zaten 3. bölümde çok fazla cheesy şey izledik. Burada da bunu yapmayın dedim. Bu fiction'ı çok gördük yani biz. Yapamadı zaten. İnanıp yapamadı. Ama günün sonunda da işte olay neden değilmiş, kimmiş falan diyerek yine kendi kendine en son anda tam herkes yok edilecekken zaman kaymasını kontrol etmeyi başardı. Bence bunun inanırsan yaparsından çok farkı yok yani baştaki yere geri döndüğümüzü düşünüyorum. O konuda çok ikna olamadım ve bu ikna olamadığım şey de zaman kayması ya. Yani bizim en başından beri zaman kaymasına neden sahip olduğunu anlayamıyoruz. Yani bir anda Loki zaman kayması yaşamaya başlıyor. Elimizdeki buna dair tek teori Loki'yi TVA'ya Sylvie fırlatmıştı. He Who Remains'in tempedini kullanarak fırlatmıştı. O yüzden hani yaşıyor gibi geldi. Ve hani birdenbire bir hastalığa sahip oldu Loki ve bunu niye yaşıyor şu anda bilemiyoruz. Bunun da sezonun ana teması olması beni başta rahatsız ediyordu. Tabii sonra son bölümde de He Who Remains'le Loki konuşunca biraz bunu şey gibi açıklamaya çalıştılar. Yani ben sana bunu verdim ki sen zamanı kontrol etmeyi başar ve işte benim yaşadıklarımı yaşa gibi bir yere geldi. Ama bunun hani son bölüme kadar anlamsız bir zaman kayması yaşaması mantıklı mıydı? Çok emin değilim arkadaşlar. Bir de 5. bölümü sevmememin başka bir sebebi daha var. Finali atlamadan onu da söyleyeyim. Yani Loki'nin bütün arkadaşlarını böyle tek tek toplaması gerekti. Hepsini aynı yere getirmesi gerekti falan. Hani o Endgame'de arkadaşlar geçmişten taşları toplayacağız falan kısmı vardı ya. Bunun çok böyle gerekli olduğunu düşünmüyorum. Endgame'de de yaptınız bu numarayı zaten falan gibi düşündüm. Bir de orada Loki ile Sylvie'nin bir bencillik üstüne muhabbeti oldu. Yine bakın uzay zaman karmaşasındayız. Zamanın sonu görülmüş işte bütün zaman çizgisi korunmaya çalışılıyor falan. Sylvie diyor ki TVA'yı korumaya gerek yok. Loki de diyor ki onlar benim arkadaşım. Abi bak çok güzel karakter gelişimi gördük Loki'de diyoruz. Ben şöyle düşünüyordum. Bu bencil, kurnaz, genelde insanları satmasıyla meşhur anti-hero'msu tip buraya geldi. Hatalarının da farkında bakın karakter gelişimi dediğimiz öyle bir şeydir. Arada bir yerde Mobius'la konuşurken diyor ki ben sırf kardeşime sinirimden New York'a uzaylı istilası yaptırdım diyor. Loki öyle bir karakter. Yani Loki böyle rahatça affedebileceğimiz, bağrımıza basabileceğimiz bir karakter değil aslında. Gri olması da onu iyi bir karakter haline getiriyor. Yani kaliteli bir karakter haline getiriyor. Çünkü Marvel'da genelde iyiler ve kötüler varken Loki gri bir yerde. Loki dizisindeki karakterler de gri bir yerde. Bu da Loki dizisini bir basamak daha yukarı taşıyor bu arada. Neyse, böyle bir karakter gelişimi yaşarken sanıyordum ki hani gerçekten olayların kendisinden büyük olduğunu ve artık bu zaman çizgisinin kaderinin kendi ellerinde olduğunu anladığı için bu işin peşine düştü sanıyordum Loki. Fakat yine bencilmiş de arkadaşlarıyla hala vakit geçirmek istiyormuş gibi bir yere getirdiler. Bunu da çok tatsız buldum. Yani buna şöyle karşıt görüşler var, antitezleri var. Loki hala bizim bildiğimiz antihero. O yüzden biraz bencillik taşıması normal diye. Ama hani günün sonunda uzay zaman karmaşasındayız. Bunu çok fazla tekrar ettim ama bu kargaşada, bu kaosta da Loki'nin bencilliğini artık sezon 2'nin sondan bir önceki bölümünde aşmış olmamız gerektiğini düşünüyordum ben. Ve bu düşüncelerle 6. bölüme, yani sezon finaline, Glorious Purpose'a geçiş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu dizinin işte hatalarını affedebileceğimiz, MCU'nun geleceğini değiştirebilecek ve Loki'ye yıllardır bu evrende sabit kalan Thor'la birlikte sanıyorum nadir karakterlerden Loki'yi müthiş bir yere taşıyan o bölüm. Aynı günün tekrar tekrar yaşandığı filmlerin konseptini ele alıyor. Hani bu Edge of Tomorrow'ların, Groundhog Day'lerin. Birazcık Marvel'ın Edge of Tomorrow anı gibi olmuş. Çünkü Loki o zaman tezgahını düzeltmeye çalışırken aynı günü tekrar tekrar yaşıyor ve bu çözüme tekrar tekrar ulaşmaya çalışıyor. Baktı yapamıyor. Biraz daha geriye gidiyor. Biraz daha geriye gitmeden bu arada Sylvie'den fikir alması da güzeldi. Onun da ne kadar zeki ve kurnaz olduğunu gösteren bir sahneydi. Ve He Who Remains'ı öldürmeye çalıştıkları ana gidiyor. Onu da tekrar tekrar yaşıyor ve sonra He Who Remains'le müthiş bir diyaloğa giriyorlar. Orada ne yapması gerektiğini, bir karar vermesi gerektiğini falan tekrar anlıyor. Bunlar harika anlar bu arada. Bakın, bu bölüme dair kötü bir yorumum olmayacaktı sanırım. Ki zaten finalinde artık Loki'nin gidip kendi elleriyle tüm zaman çizgisini eline almasıyla da zirve yaptı. Tek bir eleştiri olabilir burada, işte bir anda hani bu güce sahip oldu gibi oldu. Tabii ki binlerce kez deniyor, o sırada çok fazla bilgi ediniyor, çok fazla deneyim elde ediyor ama yine o zaman radyasyonuna girdiğinde kendi Asgardlı güçlerini kullanarak zaman çizgilerinin hepsini ele geçirdi gibi oldu. O yüzden orada ufak soru işaretleri olabilir ama bunlar göz ardı edilebilir mi? Edilebilir, çünkü Tom Hiddleston bütün asaletiyle girdi, tezgahı yıktı ve zaman çizgilerini elinden alıp aslında He Who Remains'in de yaptığı şeye devam ettiren biri oldu ve artık bu dallanmaları, multiverse'ü kontrol eden kişi oldu. Çizgi romanlarda da bunun karşılığı var bu arada, yani fesatlık tanrısından hikayelerin tanrısı haline gelmiş oldu Loki. Bir yandan da bir filmin, Thor filminin yan karakterinin yıllarca bu evrende devam edip finalde artık evrenleri kontrol eden bir yere gelmesi müthiş bir gelişim, müthiş bir karakter gelişimi ve bunu Loki'nin de bir varyantı yapıyor aslında. Endgame'de kaçan bir varyant da o da sonuçta ve şimdi bu noktaya geldi. Müthiş gerçekten. Neden hala Marvel izliyoruz, takip ediyoruz sorusuna bir cevap bence bu, yani o derece söyleyebilirim. Tabii bu neyi sağlıyor? Şu anda Marvel'ın elinde Jonathan Majors'ı silmek için bir koz var. Bunu şu şekilde yapabilirler zaten bu arada. Hani sonuçta varyant dediğimiz şekiller her zaman aynı fiziksel özelliklere sahip olmuyor. O yüzden başka bir oyuncu getirebilirlerdi. Şimdi direkt siledebilirler kendisini. Başka bir oyuncu getirmeyi planladıklarını düşünmüyorum. Şu ana kadar hep böyle birçok Kang gördüğümüzde hepsini Jonathan Majors oynuyordu çünkü sonuçta. Ve hala bu varyantlar var bu arada. TVA bu varyantları hala kontrol ediyor. Hatta orada Quantumania filmine bir gönderme var. Orada Earth 616'nın yakınında bir evrende gördük gibi bir laf ediliyor. Kenarında gibi bir şey söyleniyor. Orada işte bizim normal ana zaman çizgisinin Earth 616 MCU'sunun içindeki kuantum evreninden bahsediliyor. Hani o da etkisiz hale getirildi denince Ant-Man ve Wasp onu yenmişti sonuçta. Oradaki de etkisiz hale getirildi. O yüzden şu anda hani tehlikeli bir Kang varyantı yok gibi ortalıkta. Onu bu şekilde ortadan kaldırabilirler veya işte haberleri olmadan Kang konseyi arkada çalışıyor da olabilir. Onu ilerleyen filmlerde göreceğiz arkadaşlar. Owen Wilson'ın Mobius'u hala ortamda. Sylvia hala online. İşte Renslayer bile online. Bu arkadaşlar da ileride bir yerlerde karşımıza çıkacak. Şu anda hani hangi projesinde Marvel'ın karşımıza çıkacağını kestiremiyorum. Ama Marvel heyecanlandırmıyor değil bir yandan yani. Seneye mesela Deadpool 3 çıkacak ve onun multiverse konusunda neler yapacağını merak ediyorum. Ki oradan işte Kang Dynasty ve Secret Wars'a giden bir yol açılacak. Özellikle Deadpool 3 ama hani komedisi ve aksiyonunun yanında multiverse noktasında da heyecan verici şeyler gösterecek gibi. Bilmiyorum, çok fazla seyirci toplayacağı için mesela Marvel'ın sinematik evrenin devamına dair önemli hareketleri Deadpool'da yapması mantıklı. Ama Deadpool bu ciddiyeti kaldırır mı? Onu hep birlikte sinemada göreceğiz artık. Toplamak gerekirse Loki bence Marvel'ın en düzgün işi değil. Arada açıkları var. Arada benim yemediğim şeyler var. Bilmiyorum hani siz mantıklı açıklamalarını biliyorsanız lütfen Instagram'dan bana yazın. Ama onun dışında izlenmeyi hak edilen Marvel yapımları arasında zaten Marvel Sinematik Evreni'ne dair orada neler olup bitiyor, evrende ileride neler olacak, bununla dair ipuçları alayım diyorsanız izlemeniz gereken yapımlar arasında yani. Başka da bu kadar ciddi izlenmesi gerekiyor diyebileceğim yapım var mı? Pek sanmıyorum yani. Captain America hayranıysanız Falcon and the Winter Soldier izleyebilirsiniz ancak herhalde. Onun dışında filmlerde çok ufak referanslar dışında dizilerin çok bir etkisi yok şu ana kadar. Evet, sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Yani Marvel dizi yapmaya başladığında dizileri evrene katmaya başlayacağını söylediğinde aklımdaki şeylerden biri de buydu gerçekten yani. Bir yan karakter aslında kendisi çok fazla ön plana çıkmayı hak eden, filmlerde de çıkan, yani Avengers filmlerinde özellikle ön planı da çıkan, zaten Marvel'ın Thanos öncesi yarattığı en iyi kötü karakterdi, en iyi düşmandı filmlerde. Ve kendine has bir şeyi, bir işi hak ediyordu. O da bu dizi oldu ve günün sonunda zaten hak ettiğinin fazlasıyla aldı. Mesela biri Nick Fury'dir bunun. Nick Fury de kendi işini hak edenlerdendi. Ama Secret Invasion onun hak etmediği bir dizi oldu. İşte Natasha Romanoff, Scarlett Johansson'ın oynadığı Black Widow kendi işini hak ediyordu. Aldı ama o iş onun hak etmediği bir işti kesinlikle. Böyle kötü işlerle karşılaştırdığımızda Loki ilaç gibi bile diyebiliriz. Tüm hatalarına rağmen Loki'yi kabul ediyoruz. Kabul etmek zorundayız çünkü o bizim kaderimizi, zaman çizgimizi kontrol ediyor artık diyerek bu bölümü burada noktalıyorum arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere.